Arkadaşlar merhaba. Bu müzik odası programlarının dördüncüsündeyiz bu hafta. İlk 2 hafta daha çok Braille nota işaretleri ve bu işaretlerle ilgili bazı açıklamalar üzerinden geçti programımız. Üçüncü hafta, geçen hafta çok yoğun bir programdı. Ölçü, nota, forte, dizek ne demek olduğunu onu anlattık. 5 satırlı dizekten bahsettik. Sonrasında aralık kavramı, akor kavramı, ses kavramı nedir? Onlardan uzun uzun bahsettik. Çünkü bunlar aslında müzik teorisinde ya da müziği algılamada önemli temel yapı taşlarıydı. Batı müziği için özellikle. Ama tek sesli müziğe de uygulanabilecek şeylerdi. Ezgi ne demek ya da gam ne demek? Onlardan da biraz bahsettik. Hatta minör ve majör tonlardan da bahsettik. Ton kavramından da bahsettik hatta biraz. Yani yaklaşık 40-45 dakika boyunca tüm bu kavramlardan kısaca ve anlaşılır bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Bu haftaki program biraz daha kısa olacak. Daha doğrusu anlatım kısmı kısa olacak. Bazı ufak kavramlardan bahsedeceğim. Özellikle seçtiğim kavramlar müziği öğrenmeye başladığınızda bir kurs aracılığıyla ya da bir hoca aracılığıyla öğrenmeye başladığınızda karşılaşabileceğiniz bazı terimleri aşina olmanızı sağlamak amacıyla seçtiğim kavramlar olacak. Ondan sonra da daha interaktif şeklinde soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Merak ettiğiniz şeyler olursa onlarla devam edeceğiz ve programı bu şekilde bitireceğiz. Öncelikle şununla başlayalım. Geçen hafta tabii ki seslerin yüksekliğinden, notalardan bahsettik ama enstrümanların çeşitli yapıları ve tarzları var, müzik tarzları var. Ses kaynakları var, enstrümanların çeşitli ses kaynakları var. Bu kaynaklar üzerinden akor etmekten de bahsedeceğim biraz. Şöyle söyleyeyim, geçen hafta akor diye bir şeyden bahsettim.
Affedersin Onur. Arkadaşlar birimizin mikrofonu açık kalmış.
Adem abi muhtemelen çünkü bana telefon açtı ve yetişti galiba.
Yok Adem abi değilmiş.
Benimki olabilir mi?
Galiba. Evet.
Tamam. Nasıl kapatıyoruz?
Ctrl Shift A yapabilir miyiz oda üzerindeyken?
Ctrl Shift
A.
Peki, devam ediyorum. Akor dediğimiz olay 3 sesli, 3 tane sesin arda yan yana gelmesi ve aynı anda çalınmasıyla oluşan bir kavramdı. Duyulduğu zaman akor olarak tınlıyorlardı. İki ses duyulduğunda da aralık kavramı söz konusuydu. Geçen hafta bahsetmiştim bunlardan uzun uzun. Akort tamamen başka bir şey. Akort enstrüman için gerekli olan ses yüksekliklerinin söz gelimi gitar için tellerin gerilmesi gereken ses yüksekliklerinin tam doğru frekanslarda ayarlanması aslında kavramı, akort kavramı. Bu kavram sadece gitar için değil, müzikteki hemen hemen her enstrüman için gerekli olan bir şey. Nefesli sazlar için bile gerekli aslında. Onlar da bir şekilde herhalde perdeleri falan ayarlıyorlar. Tabii ki. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ya klavyeli çalgı. Klavyenin arka tarafında, akustik piyanoda klavyenin arka tarafında, alt tarafında bütün o telleri tokmakların tuşun hareket ettirilmiş olduğu tokmakların vurduğu telleri ayarlayan bir akort anahtarı sistemi var. Bütün hepsini ayarlanıyor bir şekilde. Tek tek ayarlıyorsunuz. 88 tane tuşu ayarlıyorsunuz. Frekansları ayarlıyorsunuz. Gitar için kulak sistemleri var. Yani burgu dediğimiz sistemler. Tellerin bağlı olduğu ve dolandığı küçük burgulardan bahsedebiliriz. Yaklaşık 5-6 santim uzunluğunda ya da işte 2 santim, 1-2 santim de yarı çapında bir şey. 1 santim yarı çapında bir şey. Bunun dışında nefesler tam olarak Hakikaten bilmiyorum nasıl yaptıklarını. Onu nefesli enstrüman çalan birine sormak lazım. Bunu Eyüp anlatabilir size. Ya da başka enstrüman nefesli varsa onlar anlatabilir. İlerleyen haftalarda kesinlikle bu olacak. Bu soruyu cevaplandırırız. Ya da cevaplandırırlar. Akort etme sistemleri günümüzde daha kolay. Günümüzde tellerin frekanslarını ayarlayabilecek hassas aletler var. Hatta bunu bireysel olarak amatör kullanıcılar da kullanıyorlar. Tuner dediğimiz. Yani tune akort etme, ton ayarlama, ayarlama demek tuner. Ve tam yüksekliği cent yani küçük mikron halinde ayarlayabiliyorsunuz. Cent dediğim kavram az önce geçen hafta bahsettiğim yarım perde ve tam perde, yarım ses, tam ses kavramında yarım ses arasındaki 100 cent'e bölünüyor yarım ses aralığı. Kavramlardan bir tanesi. Cent olarak tamamen doğru noktaya ayarlayan tuner'lar var. Bunun dışında tabii pek çok müzisyen sahnede akort yaparken görmüşsünüzdür. Kulaktan yapıyor bir şekilde. Akort sistemleriyle ilgili geçmişte nasıl yapıyorlardı? Onu anlatayım biraz. İlginç şeyler öğrenmek için söyleyeyim. 15. 16. yüzyıl civarında tamamen yani geçen hafta bahsettiğim eşit düzenli sistem, 12 sese bölünen eşit düzenli sistem dışında çeşitli sistemler vardı. Bunlar tamamen antik Yunan'da kullanılan Pythagoras'ın kullandığı mean tone dedikleri tamamen beşli aralıkları ve üçlü aralıkları baz alan bir sistemdi. Ve duyuluşu biraz daha farklıydı. Sonrasında daha just intonation dedikleri daha kesine yakın bir sistem keşfettiler. Sonrasında da Bach'ın, Johann Sebastian Bach besteci, 1600'lü yılların sonunda, 1700'lerin başında keşfettiği iyi düzenlenmiş, well-tempered klavye düzenini kullanıldı daha çok. Ama 19. yüzyılda da şimdi bugün kullandığımız tamamen seslerin eşit düzenlendiği, eşit bölündüğü, frekansların, yüksekliklerin eşit bölündüğü bir sisteme geçildi. Yani eskiden bu düzen olmadan önce bir parçanın mi minor olması ve fa minor olması fark ediyordu. Çok fark ediyordu hatta. Çünkü cent frekanslar ya da yükseklikleri farklıydı her sesin. O yüzden de fa minor'un duyuluşu mi minor'un duyuluşundan daha farklıydı. Ama tabii modül yani tondan tona geçiş yapmak kolay değildi o zamanlar. Çok da tercih edilmiyordu besteciler tarafından. Şimdi ise daha doğrusu bu sistem, eşit düzenli sistem kullanıldıktan sonra da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle artık her ton arası sistem aynı. La minör'de çalsanız, mi minör'de çalsanız aynı şey duyuluyor aslında. Sadece aradaki tek fark frekansların yüksekliği oldu artık. Akortla ilgili bahsedeceğim şey bu kadar olsun şimdilik. Akort düdüğü bir şey de var diye bir şey de var. Akort düdüğü dediğimiz düdükler la sesini genelde la ötodon piyanoda düşündüğümüzde ortodonun üstündeki la sesidir ve frekansı 440'dır. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Bir oktav aşağı indiğinizde yarı yarıya frekans iner. Mesela 220'dir ortodonun altındaki la. Bir oktav yukarı çıktığınızda 880'dir ince la mesela. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Buna göre oktav düzenekleri 2 katı 1 bölü 2 olarak değişir. Matematiğini seven, müziğin matematiğini sevenler için anlattım. Peki, başka neler kullanılmış? Diapozon diye bir şey var. İki çeşit diapozon gördüm ben. Bir tanesi çubuk şeklinde. Herhangi bir tahtaya, gitarın herhangi bir yerine vuruyorsunuz ve tınlatıyorsunuz la sesini bir şekilde. Sanırım öyle bir şeydi. Ben bir kere kullandım. Çünkü gerek kalmamıştı. Çok kullanmama. Ve tabii metronom dediğimiz vuruşları vuran aletler içerisinde de diapazonlar, la sesini veren diapazonlar var. Bu arada bir not, günümüzde klasik batı müziğinde 440 akor la üzerinden akorla enstrümanlar akort edilir. Orkestralarda da, solo enstrümanlarda da kesinlikle 440 üzerinden yapılır. Yani bir la üzerinden yapılır akortlar. Hep la'ya göre ayarlanır. Ama son 40 ya da 50 yıldır bazı orkestralar ve bazı müzisyenler 442 frekansını kullanmayı da tercih ediyorlar ve daha enerjik olduğunu falan düşünüyorlar. Bu tabii biraz tartışma konusu. Bunu geçiyorum şimdilik. Bir saniye. Solfej diye bir kavram var. Ondan bahsedeyim biraz. Solfej kelime anlamı, yani sol fa, aslında Fransız kökenli sol fa gibi bir şey. Ama kastettiği şey, anlamı tam olarak nota okuma, yazma. Aslında müziğin dilini keşfetme, müzik dilini kullanmaktan bahsediyoruz solfejden derken. Söz gelimi bir hoca ya da bir tanıdığınız size bu notanın, bu eserin solfejini yapar mısın dediğinde, siz onun notasını, isimlerini söyleyerek okursunuz. Tabi ritmiyle belki. Öğrenciler özellikle okullarda ya da okullarda olması da şart değil. Alaylı eğitimlerde de böyledir. Solfej öğrenmek durumunda kalırlar. İster bunu ders olarak görsünler, ister bir başka dersin yan dalı olarak görsünler. Solfej olarak öğrenmek zorundalar. Çünkü notanın nasıl yazıldığını, notanın nasıl okunduğunu keşfetmek, hatta bununla ilgili pratikler yapmak zorundadılar. Bu şekilde müziğin dilini, ana dilleri gibi öğrenmeye başlamış olurlar. Aslında şöyle söyleyeyim size, profesyonel bir müzisyenle amatör bir müzisyen arasındaki en büyük fark, profesyonel müzisyen bu işi yaptığı için kesinlikle müziğin dilini aynen bizim normal konuştuğumuz dil gibi, ana dili gibi öğrenir ya da öğrenmelidir. Benim fikrim bu. Ve nasıl hani bizim kendi dilimizde, fonetik dilimizde konuştuğumuz ya da söylediğimiz isimler bize düşünmeden, artık çok fazla düşünme gerektirmeden geliyorsa ağzımıza, mesela benim isim Onur, ben bunun için düşünmüyorum, ya da şu an Ali var ya da işte Adem abi gelmedi falan, bu isimler ya da kavramlar neyse çok fazla düşünmeden refleks olarak geliyorsa, profesyonel müzisyen de pek çok kavramı, aralık, akor, ses yükseklikleri, notalar, uzunlukları, güllükleri, enstrümanlar, bunların hepsini refleksif olarak da öğrenmiş olmak durumundadır. Bu benim fikrim. Herkese göre değişir ama böyle olsa iyi olur. O zaman daha rahat müzisyen olarak iş yaparsanız. Bir sonraki kavrama geçiyorum. Tablatür diye bir kavramla karşılaşabilirsiniz belki kurslarda. Özellikle gitar, bağlama ya da ud çalanlar. Gitar ve bağlamadan bahsedeyim. Gitarda tablatür nasıldır? Onu söyleyeyim. Eskiden gitar benzeri perdeli çalgılarda notaları yazmaktansa, yeni başlayan bir öğrencinin daha kolay öğrenmesini sağlamak için ya da insanların daha kolay çözebilmesi için yazılan notayı, parmakların bulunduğu yerleri gösteren işaretler kullanılırdı. Mesela gitar enstrümanı tanıtıldığında muhtemelen göreceksiniz. Gitarda boş tel C var. Alttan ikinci tel. Birinci parmağınızla birinci perdeye bastığınızda do sesi çıkar. Bunu do olarak nota üzerinde 5 çizgi porte olarak göstermektense birinci parmak olarak, ikinci tel birinci parmak olarak gösterir. Yani do olduğunu aslında budur. Tab diye geçer. İnternette bulduğunuz gitar notalarının bir kısmı, amatör gitar notalarının bir kısmı tablatürdür. Onlara bakarak bunlar nota değil, bunlar nasıl çözülecek paniğe kapılmayın. Bunlar daha basit şeylerdir aslında. Ama ben notaların yine de öğrenilmesi taraftarıyım. Tablatürler sonra, çünkü çok fazla çözüm olmuyor. Neden söyleyeyim? Tablatürlerle bir yere kadar bazı pozisyonları anlatabilirsiniz ama notaları öğrendiğinizde bir enstrümanın her pozisyonunu her şekilde anlayabilirsiniz. Bununla geçiyorum. Müzik türleri ile ilgili bir şeyler anlatmam gerekir size. Üçüncü hafta, yani geçen hafta ve bu hafta bahsettiğim pek çok kavram aslında klasik müzik, klasik batı müziği ya da batı müziği temelli, çok sesli müzik temelli kavramlar. Ama müziğin algılanışı ile ilgili bize matematik olarak da yardımcı olan kavramlar. Şöyle söyleyebilirim. Müzik, evet, duygusal bir sanat dalı. Duyu üzerine ve işitme üzerine tamamen kurulu bir sanat dalı. Onu sanat yapan şey insanların iletişim aracı olarak kullanmasıdır aynı zamanda. Ve tabii ki insanların duygularını harekete geçirmesi ve insanlarda bazı çağrışımlar, hatta pek çok çağrışımlarda bulunmasıdır. Söz gelimi teolojide bile, dinsel kavramlarda bile, Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte, hatta Müslümanlıkta bile, bazen tasavvufta bile din ne kadar etkili olduğunu söyleyen insanlarla karşılaşırsınız. Hatta bunu kullanırlar da. Hristiyanlığın en büyük anlatım araçlarından biridir. Propaganda demeyeceğim. Çünkü propagandanın Türkçedeki anlaşılırlığı farklı. Ama kavram olarak anlatım aracı diyelim. Anlatım aracıdır müzik. Zaten klasik Batı müziğinin gelişimi 12. 13. 12. yüzyıl civarında çok sesli müziğin kullanılmasıyla artık gelişmeye başlamış bir tür. Çok sesli müzik ne demek? Biz tek melodilerden oluşan müzikler duyuyoruz. Çoğu zaman Orta Doğu coğrafyasında ya da Hindu coğrafyasında, Çinlilerde bile, hatta Türkiye'deki sanat müziği ya da halk müziği literatüründe de. Ama Batı'da da çok sesli bir müzik gibi bir şey geliştirmişler. Bir ezgiye karşılık başka bir ezgi ya da başta bir eşlik. O ezgiyi tamamlayan, o ezginin daha kolay dolu duyulmasını sağlayan bir eşlik düşünmüşler zamanında. Ve bunun üzerine çok yoğunlaşmış ve geliştirmişler. Sonra o kadar gelişmiş ki popüler müzik dediğimiz türler ortaya da çıkmış. Halk müzikleri de bundan etkilenmiş. Çeşitli etnik müzikler. Çok sesli müzikten. Müzik türleri de tabii bunlardan çeşitli müzik türleri de etkilenmiş ve zamanla insanlar kendi müzik türlerini de ifade eder olmuşlar. Klasik Batı müziği dışında tabii ki çok çok fazla tür var, müzik türü var. Aslında Batılılar, size şöyle ifade edeyim, Batılılar pek çok kavramda yaptıkları gibi sanattaki pek çok kavramı da kategorize etme ya da ölçülü olarak ifade edebilme, beyin için, bir insan beyni için ya da bir insan düşüncesi için anlaşılabilir hale getirme yoluna gitmişler. Bunun da yolunun matematize etmekten ve kategorize etmekten geçtiğini düşünmüşler. O yüzden de böyle kavramlar geliştirmişler. Ölçüler bile, hatta aralık akor kavramları bile, her şeyin teorisini yazmak bile bundan kaynaklanmış. Bunu sadece müzikte değil, pek çok alanda görebilirsiniz. Sanat alanında görebilirsiniz, resimde bile görebilirsiniz. O yüzden onlardaki bu kategorize etme durumu tüm dünyada olduğu gibi bizde de var söz konusu. Söz gelimi popüler müzikleri de ayırıyoruz artık. Kimi zaman pop müziği diyoruz, kimi zaman rock, Anadolu rock diyoruz, kimi zaman arabesk müzik diyoruz. İlginç. Tamamen Arap kökenli olup olmadığı tartışılır. Kimi zaman kullanılır. Ya da fan falan bile dediğimiz oluyor. İlginç türler, ilginç isimler geliyor. Ya da halk müziği diyoruz. Bunu yaparken de müziğin bazı elementlerine göre, duyuluşlarına göre, insanların kullanışına göre değişiyor kavramlarımız. Kimi zaman klasik Batı müziği diyoruz. Söz gelimi niye klasik ve niye Batı müziği? Bu da tartışılır. Bu kaygan bir kavram. Hani Batı'da olduğu için ya da bize göre Batı'da olduğu için Avrupalılar öyle söylüyorlar ama Western, onlar bile Western music diyorlarsa onlar da Batı olarak görüyorlar demektir. Country music mesela, Amerikalıların kullandığı country music dedikleri, kırda işte kullanılan, işte çeşitli enstrümanlarla yapılan, insanların kırda yaşayan insanların kullandığı ya da yaptığı müziklerden bahsediyoruz. Ya da söz gelimi Rebetiko'dan bahsediyoruz. Rebetiko, Rebet dedikleri Yunanlıların Ege'den Yunanistan'a göç eden insanlara dedikleri Rebet ve onların yaptığı müziklere dedikleri Rebetiko. Çok çeşitli kavramlarla ifade ediyoruz. Kimi zaman isimlerine göre, kimi zaman halkların isimlerine göre, kimi zaman insanların yaşayış tarzına göre bütün bu isimleri adlandırıyoruz. Bazı müzisyenler şöyle ifade eder. Vallahi benim için müzik türleri çok önemli değil, iyi ya da kötü müzik diye bir şey vardır derler. Çoğunlukla doğrudur aslında. Çünkü onlar için iyi müzik ve kötü müzik fark Farkları şöyle olur. Elementlerdir bunlar. Eğer gerçekten iyi düzenlenmişse, kompoze edilmişse, bestecilik ve kompozisyondan bahsetmiştim ilk hafta. Gerçekten onların düşündüğü şekilde iletişim olarak iyi kullanılmışsa, insanlara gerçekten bir şey ifade ediyorsa iyi müzik olur. Her neyse bu da bir tartışma konusu. Bunlar subjektif şeyler. Ama müzik türlerinin çıkışı az önce bahsettiğim gibi çeşitli kavramlar, çok yönlü kavramlar içeriyor. Devam ediyorum. Müzikte armoni diye bir şey duyarsınız. Kavram duyarsınız. Armoni bize muhtemelen İngilizceden, yok Fransızcadan da geçmiş olabilir. Uyum anlamına gelen bir kavram. Harmonium ya da armonia. Aslında çoğu düşünce müziğin ortaya koymuş olduğu ezgilerin ya da çok sesli müzikte ortaya konulan birbirine karşıt ezgilerin, beraber çalınan akorların hepsinin bir uyum içerisinde olması gerekliliğidir. Yani böyle bir kavram var, böyle bir düşünce var. Uyum içerisinde olduğunuz sadece sen yıldır ya da 100 yıldır artık bazı insanlar müziğin sadece uyum içerisinde olması gerekmediği, sadece evrendeki seslerin kullanılmasının yeterli olduğu ve bunların da kompoze edilebileceğine dair bir fikre sahipler. Ya da her aslında sesin uyumlu olabileceğini düşünen fikirler var. Ama basit olarak kursta duyacağınız armoni ya da bir müzik okulunda duyacağınız armoni ifadesi uyuşumlu seslerin, birbirine uyan, kulağa hoş gelen seslerin beraber duyulduğu bir kavramdır. Bunlar akorlar olabilir, beraber çalınan ezgiler olabilir. Bu arada kontrpuan başka bir şey. Bunu duymazsınız çok fazla. Eğer biraz daha profesyonelleşirseniz duyarsınız. Kontrpuan karşıt bir ezgi. Ezgiye karşı yazılan başka, altta yazılan başka bir ezgidir aslında. Ama bunu çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Devam ediyorum. Kimi zaman amatör olarak müzik yapmak istediğinizde çeşitli ses yüksekliklerini, insan sesi yüksekliklerini ya da eleman sesi yüksekliklerini ifade eden kavramlar duyarsınız. Bunlar bas, tenor, alto, soprano gibi. Hemen kısaca söyleyeyim. Bas kalın ses, yani erkek ses ve kalın sestir. Erkeğin kullandığı, erkeklerin kullandığı kalın sesleri ifade eden bir registerdir aslında. Yüksekliktir, frekanstır, bas frekansı. Şöyle ifade edeyim, bir insan sesi bas söylüyorsa Orta Doğu'nun iki oktav aşağısındaki Doğu'ya kadar inebilir. Mümkündür yani. Hatta daha altına ineni de gördüm. Bizzat karşılaştığımda yüz yüze geldim, söyledim de beraber. Mümkündür yani. Si bemol, la, hatta sol veren insanları duydum. Orta Doğu'nun iki oktav aşağısındaki Doğu'nun da altındaki sol. Piyanonuz varsa deneyin. Yapıp ne kadar zor olduğunu, yapılmasının ne kadar zor olduğunu fark edeceksiniz. Her neyse. En alt register budur. Alt register de ifade eder bas. Tenor ince erkek sesidir. İnce erkek sesleri operada özellikle tenorlar çeşitli dramatik ya da karakterlerine göre ayrılırlar. İşte dramatik tenorlar daha çarpıcı ve daha dolgun seslere sahiptirler. İşte ince leje tenorlar böyle çok ince sesli insanlardır. Onlarla da karşılaşmışsınızdır. Onların çok kalın sesi yok gibidir. Yani şöyle söyleyeyim, bir sound ayarı yapıyorsunuz. Diyelim ki mikrofonla bir şey çalacaksınız. Şöyle kavramlar duyarsınız. Bu işte enstrümanın basını kısar mısın ya da midini açar mısın? Orta seslerini ya da tizlerini biraz kısar mısın dersiniz. Bu tenorların, bu ince sesli leje tenorların genelde bas sesleri falan yoktur. Onlar midi, sadece midleri biraz açıktır ve tizleri açık tenorlardır. Kesinlikle. Bariton ikisi arasında orta erkek seslerini anlatan bir renktir. Bunun dışında alto alto viola enstrümanına da verilen addır aslında. Alto kadınlarda kalın sesi ifade eder. Hiç şaşırmayın. Orta Doğu'nun altına inen, Orta Doğu'nun altındaki Doğu'ya inen kadınlar bile vardır. Kadın sesi olarak. duyabiliriz. Re, do. Kesinlikle. Ve ince soprano sesler. Bu sesler de ince, bayağı inceye çıkabilen, işte bir Orta Doğu'nun iki oktav üstündeki Doğu'ya kadar çıkabilen sesler var. Daha yukarısına çıkan da var. Sopranolarda çeşitli renklere, karakterlere ayrılır. Koloratürler var. Koloratür sopranolar. Geniştir koloratürler. Soprano sesleri kullanırlar, ince sesler kullanırlar ama aynı zamanda aşağı da inebilirler. Çok geniş sesleri, kadın sesini ifade ederler. Bunun dışında mezzo sopranolar daha alto ile soprano arasındaki orta sesler ifade edilir. Bu arada bu bazı tenor alto soprano kavramlarından bahsederken ikinci bir konu pencerede açmak istiyorum. Enstrümanlar. Enstrümanlarda da bas, kimi zaman alto, kimi zaman tenor, kimi zaman soprano ifadelerini duyarsınız. İşte diyelim ki bas saksafon, tenor saksafon, söz gelimi soprano saksafon, alto saksafon gibi. Ya da alto flüt, işte soprano flüt. Gerçekten de vardır aslında. Piccolo flüt, piccolino. Yani çok ince flütler falan. Ya da eskiden keman ailesi, yaylı çalgılar ailesi böyleydi. İşte alto violler, bas violler falan. Viol diye geçer keman ailesi ama şimdi artık keman. Tamamen keman diye geçiyor bizde. Türkçesi keman diye geçiyor. Bu arada dipnot, duyduğunuzda şaşırmayın ya da hiç çelişkiye düşmeyin. Keman ailesindeki bir enstrümanın ismi her zaman Türkçe'de yanlış söylenir. Violensel değildir. Violonseldir o. Çünkü cello türü bir violadan bahsediliyor. Violoncello'dur aslında İtalyancası. Violonseldir Fransızcası. Türkçe'de violonsel diye geçmiş. Violensel değil, onu söyleyeyim. Her neyse, üçüncü pencere. Az önce bahsetmiştim. Sound check, yani ses kontrolü. Mikrofonlar ve teknoloji günümüzde çok kullanılan bir şey. Çünkü yani geri kalmak ve tamamen akustik devam etmek mümkün değildi. Müzik de bundan etkilenmeliydi zaten. Söz gelimi bir orkestranız var, bas gitarınız var, davulunuz var, gitarınız var ve bir solo enstrümanınız var ya da solistiniz var. Bir pop orkestrası ya da öyle basit bir orkestra, bir gruptan bahsedelim. Gittiğinizde bir ses ayarlaması yapmak zorundasınız. Çünkü mekanın akustik kavramı, yani sesin yankılanışı, sesin duyuluşu, seyirciye nasıl gittiği ile ilgili bir kavram bu. Yani seyirci sizi nasıl duyacak, bu çok önemli. Mekanın akustiği için ses kontrol yapmak gereklidir. Bunun için hangi mikrofonu nasıl ayarlayacağınız, hangi mikseri kullanacağınız, hangi amfiden sesi işte dışarıya hoparlörlere vereceğiniz falan. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili bayağı anlatmak, anlaşılmak, karıştırmak, araştırmak gerekir. Bu da başka bir alandır. Ses teknolojileri diye bir alan aslında bu. Ya da ton meisterlik. Bunlar önemli şeyler. Burada da karşınıza baslar, midler ve tizler diye bir kavram çıkar. Tiz dediğimiz, biliyorsunuz, tiz ve pes iki farklı kavram. Pesler kalın olanlar, tizler ince olanlar. Bas, midler de orta sesler diyelim, middle sesler. Bu bir İngilizce bir terim aslında, İngilizce bir kavramdan geçmek. Şöyle ki, bas sesleri ayarlar mısınız dediğinizde bir ton meister, o size enstrümanınızdaki çaldığınız notanın renginin biraz daha alt tonlarını, bas tonlarını ayarlar. Aslında şudur. Normalde bas gitarda 4 tel vardır diyelim ki mi, la, re, sol. Bunu da duyarsınız, öğrenirsiniz. Bas dediğinizde mi'yi açmaz. Kalındaki mi'yi açmaz aslında ton meister. O mi'nin renginde bulunan bas rengini açar. Ses aslında tek bir kaynak, tek bir ışık, ya tek bir doğru çizgi değildir arkadaşlar. Ses aynen renklerde olduğu gibi pek çok elementin karışımı, pek çok ses elementinin karışımıyla oluşan bir aslında homojen bir kavramdır. Şöyle ki, diyelim ki sarı renk, bunu tamamen sallıyorum, yani atıyorum. Sarı renk diyelim ki turuncu ile mavinin falan bir araya gelmesinden ya da ışığın başka açılardan bir araya getirmesiyle oluşan bir renk. Ses de, diyelim ki fa sesi de, fa'yı oluşturan pek çok küçük ses, küçük titreşim var. O titreşimin, o frekansların bir araya gelmesinden oluşan bir homojen yapı gibi. Bununla kafanızı çok karıştırmayın. Çünkü bu tamamen ses fiziğine giren bir alan. Ama bir sound, ton meister'e işte Mi, kalın mi'nin baslarını açar mısınız ya da soiling baslarını açar mısınız denilir. O renkleri açar size. Biraz daha bas rengini açar. Ve mid'in ya da orta mid'i açar mısınız dediğinizde ortayı açar. Tizleri açar mısınız dediğinde de tizlerini açar. İnce ses, ince renklerini açar size. O zaman da hatta denemenizi tavsiye ederim. Eğer müzikle ilgilenirseniz ve sound check yapılan bir ortama girerseniz, hani tiz açmak, tiz sesin artışı, bas sesin kısılma artışı nasıl oluyor? Bir deneyin. Kulaklarınıza duymaya çalışın. Gayet eğlenceli. Devam edeceğim. Bu da müziği ya da birkaç insanın bir araya gelerek oluşturduğu daha çok oda kavramı, chamber ensemble, yani küçük bir salon ya da küçük bir oda içinde yapılan müzik gibi düşünebilirsiniz. Bir tür hani ev konserlerinde işte çeşitli odalarda, salonlarda yapılan hadi bir araya gelelim çalalım. Yani bak işte insanlarla beraber muhabbet sırasında da bir müzik yapalım gibi bir muhabbettir aslında o. Bence öyle. Ama günümüzde oda müziği de çok önemli bir türdür klasik batı müziğinde. Tabii oda müziğinin yerini popüler müzik türlerinde gruplar alıyor. Grup dediğimiz kavram alıyor. Söz gelimi 4 kişiden ya da 5 kişiden çeşitli enstrüman kombinasyonlarından oluşan kavramlar kullanabilirsiniz. Gruplar kullanabilirsiniz. Bu arada biraz size enstrümanlardan da bahsetmek istiyorum. Söz gelimi tuşlu çalgılar nelerdir? Telli çalgılar nelerdir? Yaylılar nedir? Ne anlama gelir? Ya da nefesler. Söyleyeyim. Tuşlu çalgılar dediğimizde ilk aklımıza gelmesi gereken piyano. Sonrasında günümüzde kullanılan elektronik aletlerle de desteklenen klavyeler var. Klavye de aynı zamanda tuş demek. Key'nin başka bir anlamı. Klavye. Tuşlu çalgı. Piyano dışında çeşitli orglar ve eskiden kalma klavsen, kilise orgu ya da başka türlü çalgılar var. Bunlar tuşla mekanizmanın hareket ettirildiği Hammond org falan var mesela. Rod diye şeyler var, aletler var. Bunları tuşlu çalgılarla ilgili ya da piyano ile ilgili bahsedildiğinde muhtemelen bahsederler. Umarım. Tuşlu çalgıların mekanizmaları farklıdır. Tokmakla piyanoda telle ses vurarak alırsınız. Yani sizin yerinizde parmaklarınızın yerine tuşa bastığınızda tokmak tele vurur ve oradan ses çıkar. Telli çalgıların 3 türlü kullanımı var. Birincisi çekerek, parmaklarınızla çekerek, sağ elinizle çekerek çaldığınız tellerle çıkan ses telli çalgılarda. İkincisi mızrap, pena, tezene gibi araçlar kullanılarak çıkardığınız çalgılar var. Bunlara bağlama örnektir mesela tezeneyle ya da mızrapla ud ya da penayla gitarlar olabilir. Bunun dışında yaylıları da tellilere katıyorlar. Kimi zaman yaylı çalgıları da strings olarak, İngilizce'de strings, telli çalgılar olarak görebilirsiniz. Çünkü onlar da tellidir aslında. Sadece üzerine yay dediğimiz iki işte bölümden oluşan kıl kısımları olan tamamen pürüzsüz ve çok güzel eklemlenmiş kıl kısımları olan at kılından yapılan bir şekilde bölümü olan bir de daha ağaç türü bir şeyden yapılan tutularak telin üzerine sürtülen bir yaydan bahsediyoruz. Bu şekilde uzayan daha uzun sesler çıkartılan bir enstrüman. Kemanlar, keman, viola, violonsel, kontrbas en büyük olanı. Söz gelimi kemanlar boyun altına yatay şekilde tutularak çalınır. Violalar da öyle. Violonseller dizinin arasına oturularak çalınır. Kontrbasa ayakta. Onların yüksekliği 2 metre kadar bulur. 1.82 metre arası bir şeydir. Ama onlar da telli ve yaylı çalgılardır. Tabii Türk müziğinde de kabak kemane ya da yaylı tambur gibi aletler var. Bunun dışında nefesli enstrümanlar var. Ha bu arada arp da telli bir çalgıdır. Onun biraz mantığı farklı, kasası farklı. Üçgen bir yapısı var. Bugün kullanılan standart arpların alt kısmında ses gövdesi, çıkan ses bölgesi var. Onun dışında yukarıya doğru üçgen bir şekilde açılan bir yapı düşünün. Arp da telleri çekerek çalınan bir çalgı. Kanun bunun biraz daha yatırılarak çalınan bir versiyonu. Santur, kanun gibi düşünün. Kanunda çekerek çalarsınız telleri ama parmaklarınızda değil, iki tane mızrapla yaparsınız bu işi. Sankırda da ya elinizle ya da çekerek aynen mızrapla yaparsınız ya da çeşitli küçük bagetlerle bagetler kullanırsınız. Perküsyon enstrümanları yani vurmalı enstrümanlar çok daha fazla zengin içerikli enstrümanlardır. Bunun içerisinde az önce bahsettiğim kanunda ya da Sankırda kullanılan küçük bagetlerle kullanılan çalgılar da var. Silofon buna bir örnek, vibrafon var. Bunun dışında tahta bloklar falan var. Ya da davul var, bateri var ve tabii darbuka Türk müziğinde kullanılır. İşte bendir falan ya da hollo gibi enstrümanlar var. Ya da farklı efektler yaratmak için çeşitli zillerin, çanların kullanıldığı bir sürü perküsyon aleti var. Perküsyonlar çok geniş bir dünyadır. Çok geniş bir ayrıdır. O yüzden de onları da bir ara duymanızı tavsiye ederim. Bunun dışında tabii nefesli enstrümanlar var. Nefesli enstrümanlar da çok basit formuyla bir boru düzeneği kıvrımlı veya düz kimine göre değişiyor. Boru düzeneğinde nefes tınlamasın ile oluşan bir enstrüman ailesi. Bunun içerisinde klasik batı müziğinde trombon, var. Ya tabii flütler, kavallar var. Türk müziğinde kavallar var. Çeşitli etnik gruplara ait başka enstrümanlar da var. Enstrümanlara girmişken başka kavramlara da geçelim. Daha hızlı ilerleyelim. Devam edeceğim. Solo veya eşlikli çalmak ne demek? Solo aslında tek başına çalınan ya da söylenen bir tarz, bir kavram. Siz tek başınıza da çalıyor olabilirsiniz. Ona solo konser ya da solo işte müzik falan da denir. Ya da bir grup eşliğinde sizin kendinizi gösterebildiğiniz renk olarak, virtüöz olarak ya da müzisyen olarak gösterebildiğiniz çeşitli müzik ezgileri, parçalar, pasajlar vardır. Onlara da solo denir. Devam ediyorum. Orkestra aslında geniş ölçekli pek çok enstrümanın bir araya geldiği ve bir arada çaldığı bir kavramdır. Eskiden dediğimiz kilise orgunda çok çeşitli renkler vardı ve kilise orgunun yapısı da çeşitli borulardan çıkan tuşlar basıldığında çeşitli borulardan çıkan hava sayesinde oluyordu. Ve bu renkler o enstrümanın çok farklı bir şekilde çoklu tınlamasını sağlıyordu farklı şekillerde. Bu yüzden de orkestra kavramı herhalde buradan çıkmış olmalı. Günümüzde klasik batı müziğine kullanılan orkestralarda az önce bahsettiğim tüm enstrüman ailelerinden enstrümanlar var. Söz gelimi, telli çalgılardan arp, yaylılardan keman, viyola, kontrbas, violonsel ya da flüt, oboa, tahtalı nefeslerden flüt, oboa, klarnet, fagot ya da trombon, trompet, korno veya da tuba gibi enstrümanlar var. Tabii orkestra sadece klasik batı müziğine kullanılan bir şey değil. Türk Sanat Müziği Orkestrası var. Bunlar da kanunlar, tamburlar, belki bendirler, belki yaylı çalgılar, kapak kemaneler, daha işte kalın sesli yaylı çalgılar. Klasik pop orkestraları var. Bunlar değişir. Sound'a göre, nasıl bir müzik yapacağınıza göre değişir. Ama genelde bir bas gitar bulunur ya da bir bas bulunur, kontrbas. Ya da bir davul bateri dediğimiz davul seti, perküsyon ya da davul setinin bir araya getirildiği, zilin olduğu, vuruşların duyurulduğu, trompet dediğimiz askeri bandolarda kullanılan o perküsif aletin de olduğu bir davul setidir bateri. Bateri de vardır. Ya da klavyeli çalgılardan biri olur, bir solist olur ya da başka bir solo enstrüman olur. Bunun dışında çok etnik, farklı etnik enstrümanların etnik orkestraları vardır. İşte Güney Amerikalıların kullandığı çeşitli telli çalgılar, gitar, işte Inti Illimani'nin kullandığı gruplar, orkestralar ya da ya caz orkestraları, Amerika'dan çıkan caz orkestraları, flamenko toplulukları, ona topluluk derler. Flamenko İspanya'dan çıkma bir tür. Bu arada türler, az önce bahsettim, müzik türleri arasındaki farklardan ve nasıl oluştuğundan bahsettim. Kısaca hani caz ya da flamenko nedir? Ondan da bahsedeyim. Caz 19. yüzyıl sonlarında Amerika kıtasında daha çok siyahların oraya bir şekilde köle olarak getirilip yerleştirilmiş siyahların ortaya çıkardığı söylediği ezgilerini kullandığı bir müzik türü. Daha sonrasında çok hızlı yayılmış ve şu anda dünyada en çok kullanılan, aslında bir etnik müzik türü gibi düşünebilirsiniz ama cazın etnik olup olmadığı tartışılır artık. Herkesin kullandığı, herkesin bir şekilde kendine bir şey katabildiği bir müziktir. Özü doğaçlamaya dayanır. Birkaç nota, birkaç akor, birkaç elementi bir araya getirirsiniz, üzerine insanlar doğaçlama yaparlar. Cazın özü budur. Flamenco 16. yüzyıl sonrası İspanyolların, çingenelerin oluşturduğu bir müziktir. Günümüzde İspanya dışında tanınmasını sağlayan çeşitli müzisyenler olmakla birlikte flamenco'nun ne kadar etnik olduğu ya da ne kadar yayılmış olduğu, evrensel olduğu tartışılır. Bunun dışında çeşitli etnik müzikler de var ama onlar şimdilik bu kadar yaygın değiller. Yine de geçiyorum. Evet, bugünkü kavramlar, aklıma gelenler bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler olursa devam edebiliriz. Gayet serbest gidiyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Her türlü soru ve her türlü kavram serbest müzikle ilgili.
Sor. Benim bir sorum olacak ama.
Tabii, dinliyorum.
Bu senfoni orkestrasında yaylıların arkasında üflemelilerin oturuş biçimi, hani o sırası, onunla ilgili bir bilginiz var mı? Yani tam olarak nasıl oturduklarını biliyor musunuz?
Güzel soru. Bir senfoni orkestrası sahneden, pardon, seyirci tarafından bakıldığında tam olarak nasıl oturduğunu hatırlamıyorum ama yaylıların dizilimi galiba sol tarafta daha çok kemanlar olur ya da ortasında kemanlar olur ama bu şeye göre değişir. Çeşitli ülkelere göre değişiyor. Çeşitli ekollere, okullara, stillere göre değişiyor. Ruslar farklı şekilde kullanıyorlar. Amerikalılar ya da Fransızlar orkestraları farklı şekilde diziyorlar. Ama genelde bir amaç şeydir, homojen bir ses ortamı yaratmak. Yani kemanın sağdan ve soldan da gelmesini sağlamak ya da kornalar değil, ona geri alıyorum. Ama yaylıların sağdan ve soldan gelmesini sağlamak, nefeslerin, tahta nefeslerin biraz daha önde olması ya da işte korno gibi daha sesi çok duyulan bakır nefeslerin arkada duyulması gibi bir homojenite söz konusu. Yani sesin dağılımı önemli burada, nereden nasıl duyulduğu önemli. Maalesef tam anlamıyla size orkestra yerleşimiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama güzel bir konu, bunu bakacağım.
Şimdi yaylılarda inceden kalına doğru oluyor ya, bir saniye. Özür dilerim. Kemanlar, işte ikinci kemanlar, violalar, en sol tarafta da işte violonseller oluyor. Onların hemen arkasında kontrbaslar oluyor. Acaba diyorum, hani bu üflemeliler de yine böyle inceden kalına doğru mu gidiyor diye düşündüm ben. Öyle bir yorum yaptım kendimce de.
Benim fikrim şey, daha tahta nefesi dediğimiz sesleri, rezonansları seyirciye daha zor ulaşan enstrümanların daha önde olması gerektiği fikri. Belki o şekilde yapıyorlardır. Diğer bakır nefesli enstrümanlar daha arkada olmalı. Ya, tahminen böyle olmalı. Ya, en azından ben düzenli desem böyle yapardım. Ama dediğim gibi çok iyi bilmiyorum.
Ben bir iki soru soracağım da. Geçmişteki akort cihazlarından bahsediyordunuz da, ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey görmüştüm. Metal çubuklar vardı. Sanırım mesela telli enstrümanları akort ederken mesela la sesi için ayrı bir çubuk var sanırım. Mesela gitar. Gitardan tele bastığınız zaman çubuk, ses o çubuğa çarpınca farklı bir ton veriyor galiba. Öyle bir şeyler var gibi hatırlıyorum da. Sanırım 8 tane çubuk vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Taş da olabilir, çubuk da olabilir, taş da olabilir. Geçmiş çağlarda. Bildiğiniz var mı böyle bir konu hakkında?
Ya maalesef. Dediğim gibi ben akort olarak sadece tek metal bir çubuk kullandım. Bir kere o da, bir iki kere. Ya da tuner dediğimiz cihazlar kullandım biraz. O da başlangıçta. Yine kullanıyorum şimdi biliyorum. Ama çok sık kullanmıyorum.
Evet, o dijital olanları.
Dijital olarak
Evet, dinliyorum.
Dijital olarak kullandım ama artık Bir oran vermek gerekirse çok ince ayar gerektiren bir şey olduğunda yüzde işte 70, pardon %20, %30 falan çok az dijital kullanıyorum. Artık kulaktan bir şekilde aralıkları duyarak hani sadece bir kere eline o la sesini aldıktan sonra bütün geri kalan akordu dijital olmayıp gayet kulaktan yapmaya çalışıyorum. Normalde böyle yapılıyor sanırım.
Anladım. Bir de bu şimdi az önce arkadaş orkestradan bahsetti de aklıma şey geldi. Şimdi bu orkestrayı yöneten bir kişi oluyor. Orada mesela elinde bir çubuk oluyor. Genelde solfej yapar gibi bir şeyler yapıyor da. Şimdi normalde herkesin önünde hani ne çalacağının bir listesi oluyor hani nota olarak. Ya o kişi yani o hareketlerle ne yapıyor açıkçası? Yani ben solfej mi yapıyor, başka bir şey mi yapıyor yani? Onu hep merak ederim de.
Evet, güzel bir soru. Şöyle, şimdi o bahsettiğiniz yani şef ya da yöneten conductor'ın olduğu, orkestra şefinin olduğu ortamlar genelde en az 50 ya da 40-50 enstrümanın bir araya geldiği, beraber çaldığı ortamlar. Ama hani parti sayısı, duyulan ses, toplam akor sayısı da 20, en az 20, 30 bazen. En 3, 4 olduğu bile oluyor, 10 bile olduğu oluyor. Ama önemli olan o değil. Önemli olan şu. Orkestra şefinin orada bulunma gerekliliği şundan kaynaklanıyor. Her enstrümancının önünde bir nota var ama her enstrümancı aslında bir birey gibi düşünün. Notada yazılı olan sadece yani notada yazılı olan şeyler nota bildiğiniz yüksekliği, gürlüğü, uzunluğu, ritmi yani. Ve hani bestecinin yazmış olduğu çeşitli dinamikler var. İşte ne kadar yükseleceği, ne kadar düşük tutacağı, uzun sesi ne kadar uzatacağı ya da ne kadar ifade olarak işte duygusal ya da ne kadar kuvvetli çalacağı, bunları belirler besteci, yazıyordur. Ama bunu herkesin algılama şekli farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes farklı bir şekilde kuvvetli çalar, herkes farklı şekilde daha düşük tonda çalar ve herkes aynı anda tek bir enstrümanmış gibi, tek bir müzikmiş gibi çalmak zorundadır orkestralarda. Yani herkesin nabız atışı bile farklı. Yani kimimizin dakikada 70 gibi, kimimizin dakikada 80. Herkesin nabız atışı, zaman algılaması bile farklı. O zaman algılamasını bir araya tutmak için ve bu tarz kararları verebilmek için orkestraların önündeki işte sadece kendi partileri var orkestraların önünde, biliyorsunuz yani birinci kemanın sadece kendi partisi var. Ama orkestraların önündeki şefin önünde bütün partisyonları gösteren bir küçük bir şey, kitapçık vardır. O partisyon vardır. Onu görür ve ona göre karar verir şef. Bütün işte kontrol ondadır. İki türlü şef profili var. Bundan genelde bahsedilmez. Ben size mesleki olarak söylüyorum. Bazı şefler enstrümanların ve orkestranın tamamen kendi kontrolünün olmalarını ister. Yani orkestra üyeleri onun isteği dışında hiçbir şey yapamazlar. Yapmamalıdırlar. Yoksa anlaşmazlık çıkar, kavga çıkar. Öyle söyleyeyim. Bütün her şeyi o şef belirler falan. Öyledir. Orkestranın kapasitesi ne olursa olsun, yani isterse amatör bir orkestra, isterse çok profesyonel, 100 yıllık çalışan bir orkestra olsun, fark etmez. O şefin dediği olur kimilerine göre. Bazen de orkestra şefleri şey gibi davranır, hani yönlendirir. Orkestraların kapasitelerine göre onları geliştirmek için bir pedagog gibi ya da eğitimci gibi davranır. Onları biraz daha yönlendirir. Potansiyellerini ortaya çıkartmaya çalışır. Bu şekilde iki türlü davranan orkestra şefleri var. Yani somut sorunun cevabına gelince, kimisi baget kullanıyor. Evet. Var. O çubukların uzunluklarını hatırlamıyorum. 50 santim falan oluyor genelde. Ya da daha uzun da olabilir. Kimisi de sadece elleriyle yapıyor hareketleri. Orkestra şefleri elleriyle genelde şeyi gösterir. Yani temelde vuruşları gösteriyorlar. Evet. Hani işte 3-4'lükse 3 vuruşlu bir şeyse 1, işte 2, 3 diye vurur gösterir ama bu sadece hani vuruşlar değildir gösterdiği şey. Aynı zamanda el hareketleriyle o müziğin ifade olarak nasıl olması gerektiğini, hani seslerin uzaması mı gerekiyor ya da seslerin kesilmesi mi gerekiyor ya da seslerin daha kuvvetli mi çalınması gerekiyor, seslerin daha yavaş ya daha işte piyano hafif mi çalınması gerekiyor ya da daha vals gibi mi çalınması gerekiyor, daha söz gelimi marş gibi bir çalınması mı gerekiyor, daha keskin mi, daha ifadeli mi, hepsini gösterir eliyle gösterir. Orkestra elemanlarının bir gözü notadadır, diğer gözü de şeftedir. Şef ne gösterirse onu çalmak durumdadırlar. Yani koro şefleri var bir de. Ondan da bahsedeyim. Koro dediğimiz kavram insan seslerinin bir araya geldiği, az önce bahsettim, bas, tenor, alto, soprano seslerinin bir araya geldiği ve beraber şarkı söyledikleri, çok sesli müzik yaptıkları. Hatta Türk sanat müziğinde de var, tek sesli bile olsa yapılan bir müziktir. Koro şefleri de hem az önce söylediğim gibi vuruşları ve dinamikleri anlatır. Aynı zamanda sesin nasıl çıkması gerektiğini de gösterir. İşte ses biraz daha burundan mı, masktan mı ya da biraz daha göğüs sesi falan mı, onu da gösterirler şefler. Yani şeflerin yaptığı iş aslında sadece vuruş vurmak değil, pek çok bileşeni, pek çok elementi göstermektir. Öyle cevaplayabilirim sorunuzu. Umarım tam istediğiniz cevap bu şekilde herhalde.
Anladım. Son bir şey daha sorayım. Şimdi geçmişi dinlemediğim için belki anlatmış olabilirsiniz, bilemiyorum. Daha sonra dinlerim de. Şimdi ben mesela bas gitar çalmak istiyorum. Hani ama tabii tamamen görme engelliyim. Şimdi Braille alfabe de bilmiyorum. Eskiden hani görme engelli olmadan önce mesela arkadaşlarım o tab üzerinden çalarlardı. Genelde hani çoğu hani nota ezberlemezdi. Kolaya kaçıp taptan çalarlardı mesela elektro gitarları. Şimdi ben bas gitar çalmak istesem, bir de kendi başıma öğrenmek istesem nasıl öğrenebilirim? Ya da bu notayı yani Braille olmadan öğrenmenin imkanı var mı bilgisayar üzerinden? Ya da tabları söyleyen bir sistem var mı?
Hocanızla çalışırken ya da biri kendi başınıza öğrenmek. Öncelikle başlangıçta bilgi olmanızı tavsiye ederim. Çünkü mutlaka hani pozisyonları, bas gitardaki pozisyonları size gösterse biri iyi olur. Bu enstrümanı tutuşunuzla ilgili de size bir rahatlık sağlar. Çünkü enstrüman çalmak sadece işte sesin çıkarılması ya da müzikle ilgili bir şey değildir. Aynı zamanda fiziksel bir şeydir. Hani enstrümanın tutuşunuz sizin fiziksel olarak yaptığınız bir şeydir. Bazı işte yanlış tutuşlar sağlıkla ilgili problemler yaratır. Onun için de birinin size yardımcı olması iyi olur başlangıçta da. En azından başlangıçta. İkincisi nota. Yani gören insanlar notayı kendi grafikleriyle öğreniyorlarsa bizim de Braille ile öğrenmemizin bir sakıncası yok. Bence Braille öğrenmek daha
Yok,
kolay olur, tavsiye edilir. Ben
şimdi
tavsiye ederim. Ama hani Braille değilse o zaman hani kayıtla çalışmak ya da size solfej çalışacak birinin kayıtla size yardımcı olması daha iyi olur. Ama tabii yeni başlayan gören biri mutlaka notayı kendi kendine notayla da öğrenebiliyor, bir şekilde çözebiliyor ama hani dediğim gibi biraz sizin yardım almanız ya da hepimizin yardım bir şekilde almamız gerekiyor başlangıçta.
yani o zaman ilk önce notaları, hangi nota nereye basılıyor onları öğreneceğiz. Daha sonra o notaların kayıtları üzerinden çalmayı öğreneceğiz. Evet, kısaca.
Ya tabii ki enstrüman üzerindeki notaların neler olduğunu tabii ki öğrenmek gerekiyor. Çünkü başka türlü ilerlemek mümkün değil. Yani Braille olarak da ya da Braille olmasa bile notaların uzunluklarını ritmik olarak ne ifade ettiğini, vuruşların ölçülerin ne demek olduğunu da öğrenmek gerekiyor tabii ki.
Anladım. Teşekkürler.
Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi orkestra içerisinde, büyük bir orkestra içerisinde bir görmeyenin rolü ne olacaktır? Dediniz ya işte her şefin kendi alışkanlığı var, orkestra yönetme alışkanlığı var. Bu durumda bir görmeyen nasıl yapar? Bunun şeyden bahsetmiyorum yani. Hani işte toplumlara göre körlüğe bakış açısından değil de objektif olmaya çalışan bir körü orkestraya almak isteyen ya da orkestrada bir köre yer vermek mümkün müdür? Ya da bir kör şef olabilir mi? İki başka soru oldu.
Toparlayayım. Yani oda müziği ya da küçük topluluklarda çalmak daha kolaydır. Ama orkestrada ya da koroda söylemek için bir körün Orkestra elemanlarının sahip olduğu reflekslere benzer reflekslere de sahip olması gerekir. Yani orkestra elemanları gördüğü zaman şefi o hareketlenmeyi algılıyorlar mesela. İfadeleri, dinamikleri algılıyorlar. Bir körün de duyduğu zaman o partiyi algılaması, o an adapte olması gerekir. Zaten orkestralar hani bir eseri sadece bir kere çalmazlar. Genelde birkaç prova falan da yaparlar. Orada algılanabilir. Zorluğu şurada. Orkestrada körün çalmasının zorluğu şurada. Orkestrada çalınan en şeyler partiler uzun uzundur ya. Sayfalar olarak çoktur. Hani onu ezberlemek gerekir. Ve o partiler mesela o eser bir hafta sadece çalınır. Sonraki hafta başka bir esere geçilir falan. Ezberleme konusunda biraz yoğun bir çalışma temposu gerektirir. Ütopik değildir. Olabilir ama çalışma temposu ve ezber zorluğu yüzünden biraz sıkıntı yaratır. Orkestrada çalması. Koroda söylemesi daha kolay olabilir. Amatördür. Çünkü konuşma ortamı. Partileri daha az, parti daha az eser vardır. O yüzden işi daha rahattır. Ama orkestra dediğim gibi hafıza,
Merhaba.
hard disk
Ben
gerektirebilir.
oda orkestrasında çaldım mesela. İkinci keman olarak ve birinci keman olarak çaldım. Gerçekten o dediğiniz gibi mesela o eserin çalışma aşamasında evet birinci provada, ikinci provada uyum sağlayamayabiliyorsunuz mesela. Ama gerçekten o müzik orkestranın müziği kafanızda oturduktan sonra ve partinizde gerçekten ezberlediyseniz aslında çok zor olmuyor. Sadece ben şeyde zorlanıyordum mesela. İlk girişi verirken şey zorlanıyordum mesela. Onda hani biraz tolere etmeye
Bir
çalışıyordum.
yöntemi girişlerde şefin mutlaka bir atağı ya da bir nefesi vardır. Çünkü bütün yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki enstrümancılar bir şekilde girişte hazır olmak için bir nefes alırlar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü müziği çalarken bir işte cümleyi ya da bir şeyi çalarken sadece nefesli enstrümanlar değil, tüm enstrümanlar genelde o müziğe hazır olabilmek için kendilerini hazır hale getirirler. Araba kurmak gibi düşünün. Oyuncak arabaları kurmak gibi düşünün. O arabayı kurarsınız ve o araba çalışmaya başlar. Sonra o arabayı takip edersiniz falan gibi. Yani nefesi alır temposunda veya hızında o nabza girmeye çalışır. O zamana, o zaman hızına, o hıza girmeye çalışır ve o hıza ayak uydurmaya çalışır. Bunu çalarken bunu da nefesle yapar. Ve başlangıçta o nefes alışından siz nasıl bir tempoda nerede gireceğini anlarsınız. Aslında gayet eğlenceli değil mi?
Peki geçenlerde mail gruplarında bir soru göğüpte bir soru dolaştı. Pek çok insan yorum yaptı buna ama burada da dillendirilsin istediğim için söylüyorum. Görmeyen birisi bağlama akord edebilir mi, nasıl edebilir gibi bir konu geçti. Yani bir kişinin görmemesi bir enstrümanı akord etmesi için en azından piyano gibi komplike bir şeyden bahsetmiyorum ama telli bir çalgıyı akord etmesi görmemesiyle alakalı bir konu mudur?
Biraz kesiliyor ama mail grupları başlıklarını gördüm. İçeriğini hiç açmadım. Çünkü hani başka şeylerle ilgilendim biraz. Yani tabii ki hiçbir fark yok bence. Yani görmeyen birinin akort etmesiyle gören birinin akort etmesi arasında hiçbir fark yok. Bence bunun tartışılması bile anlamlı değil tam olarak. Ama yine de söyleyeyim yani belki kullanılan enstrümanlar ya tuner falan işte cihazları açısından fark eder. Eskiden çünkü hepsi görseldi. Belki şimdi hani iPhone uygulamaları ya da sesli olarak bildirim veren uygulamalar kullanıldığında bu fark da ortadan kalkar yani. Bu çok da zor bir şey değil. Zaten hani akort etmesi yapılan bir iştir daha çok. Yani ne kadar dijital enstrüman şey akort aleti kullanırsanız kullanın kulakla yapılan bir iştir. Başta birkaç işte akortta zorlansa bile sonrasında kendisi yapar yani. Bunun hiçbir farkı yok. Yani başlangıç için belki biraz sıkıntı yaratır ama sanmıyorum. O çok kolay atlatılabilen şeyler. Beni duyabiliyorsunuz değil mi?
Evet.
Evet, görüyoruz.
Şeyden sordum. Söylediklerim boşa mı gitti acaba diye merak ettim de o yüzden. Video duyabiliyorsanız soruyorum.
Ben teşekkür etmediğim içindir belki. Teşekkür ederim diyorsun cevap için.
Bu arada bu program dizisi, müzik odası ile ilgili program, Team Talk programları dizisinde benim paket olarak yaptığım son program. Bundan sonra enstrümanlarla ilgili, bundan sonraki haftalarda enstrümanlarla ilgili tanıtımlar dinleyeceksiniz. Ve onlarda da hani ben olabilirim ama kendi enstrümanını tanıtmak için belki ya da işte yardım falan istenirse ya da bir fikir, bir şey, beraber yapılacak bir şey olursa o zaman olabilir. Ama benim bu hafta yaptığım son program, paket olarak.
O zaman bir soru daha sorsak olur mu?
İstediğiniz kadar, tabii ki.
Teşekkür ederim. Gitar hocalığı yapıyorsunuz değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ben çok bilmiyorum ama.
Pardon, kesik geldi de tekrar alabilir miyim?
Gitar öğretiyorsunuz. Yani gitar hocasısınız değil mi?
Evet, hem çalıyorum profesyonel olarak hem de öğretiyorum.
Yani ben öğretme konusuyla ilgili, yani ben de keman öğretiyorum ya da piyano öğretiyorum zaman zaman. Ama bu mesela şeyle ilgili sorun yaşadığımı düşünüyorum. Tekniği çocuğa öğretme konusunda biraz sanki çok yeterli bulmuyorum kendimi. O konuda bir şey tavsiye edebilir misiniz? Edebileceğiniz bir şey var mı?
Tavsiye, teknik olarak, teknik derken kastettiğiniz tam olarak nedir? Hani pozisyon
Kemanın tutuşu mesela,
tutuşları değil mi?
yayın tutuşu. Evet, onu hani denetlemekte ya da sanki çok iyi öğretemiyormuşum gibi geliyor bana. Yani yeterli göremiyorum bir türlü kendimi.
Çok az sıfırdan başlattığım öğrencim oldu. Şöyle söyleyeyim. Yani çocuğun nasıl öğrendiğini anlamak iyi olur bu konuda. Çocuk resim, görsel grafiklerden anlayabiliyor mu gerçekten nasıl olduğunu bu işin? Ya da gerçekten dokunarak mı anlatmak gerekiyor? Yani dokunarak mı algılıyor yoksa kendisine yaptırtmak mı gerekiyor? Bunu çözmek lazım. Ben genelde dokunarak kontrol ediyorum. Yani ben söylüyorum baştan. Ben bileğine dokunacağım ve her zaman kontrol edeceğim diyorum. Hatta çocuk yaştaysa, 10 yaşında, 12 yaşındaysa annesi ne kontrol ettiriyorum. Her seferinde ya da babası falan kim varsa. Normalde derslere öğrencinin velisi herhangi birini almıyorum. Çünkü çocukla kendim iletişim kurmayı seviyorum. Hiçbir şekilde annesinin ya da babasının derste olmasına pek düşünmüyorum, istemiyorum. Yaptığım bir şey değil. Ama bu tarz durumlarda kimi zaman dışarıdan yardım alıyorum, kimi zaman, çoğu zaman kendim tutarak, dokunarak anlıyorum. Zaten bazen anlaşılıyor. Yani çocuk yanlış çalıyorsa, yanlış çaldığı şey ne pozisyonla ilgili bir sıkıntıysa onu anlayabiliyorum. Duyarak anlayabiliyorum zaten. Yani pozisyondan kaynaklandığını anlayabiliyorum. Dokunarak da, duyarak da. Duyarak da anlayabilirsiniz. Kemanda yanlış gittiğini. Mesela yaydan çıkan sesin yay tutuşuyla ilgili problemden dolayı mı olduğunu anlayabilirsiniz. Yay tutuşuna bakarak. Ya da kemanı nasıl çene altına koyması gerektiğini, nasıl bir sol el pozisyonda çalması gerektiğini anlayabilirsiniz. Bazen piyanoda el kaslarının ağrıdığını hissedebilir belki çocuk. Onun nasıl rahatlatabileceğini gösterebilirsiniz falan falan. Hani çeşitli yöntemleri var. Deneyerek daha çok anlaşılabilecek bir şey. Ama temelde ben dokunarak yapıyorum. Tabii ki piyano ve çeşitli keman metotları bulabilirsiniz. Bunu çok iyi gösteren, grafikle gösteren birkaç öğrenci yaptım ama bir iki öğrenci yaptım. Bakın işte olması gerekiyor. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Hani bu grafiklerden bir şey anlıyor musunuz diye sorduğunda evet anlıyorlar. Çünkü o grafikler her şeyi gösteriyordu. Yanlışları da gösteriyordu. Doğruları da gösteriyordu mesela. O tarz metotlar da bulabilirseniz kendiniz gayet destek olabilir.
Görmeyen birinin müzikle ilgili yapamayacağı bir şey var mı? Yani işte ne bileyim çalamayacağı bir alet. Ya yani görmemekle ilgili müziğin uyuşmadığı bir nokta hiç var mı? Ya yani yokmuş gibi geliyor ama sorumu bir de ihmal etmeyeyim dedim.
Bu konuda hiç düşünmedim. Yani neyi yapamaz acaba diye düşünmedim. Onun için bilmiyorum. Ancak uzun düşünürsem belki bir şey bulabilirim. Emin değilim.
Peki ben şimdi telli bir alet çalsam en kolay neyi çalarım yeni başlayan biri için, görme engelli olarak?
Yani bas gitar başlangıç için kötü bir enstrüman değil. Gitarla da başlayabilirsiniz, bas gitarla da başlayabilirsiniz yani.
Şimdi geçmişte görme engelli olmadan önce klasik gitarım var duruyor da artık çürüdüm bilmiyorum. Hiç kullanmıyorum belki 15 senedir. Şimdi artık yanlış mı aldım gitarı bilemiyorum. Ya da parmaklarım mı kısa? Mesela bu gitarın en üstündeki tele nedense aşağıdan bir türlü erişemiyordum. Yani parmak basıyor ama aynı anda alttakileri de basıyor. Mesela orta parmak örneğin. O bir sorun oluyor. Tek başına en üsttekine basamıyordum. Ya da bir şekilde bassam da tam sıkıştıramıyordum. Hani kalın tel olduğu için tiz sesi gibi bir ses veriyordu. Hani o yüzden biraz da bas gitar düşündüm, biraz daha sap ince olur diye, ama hani ya da
Parmaklarınız çok
arka
mu kalın bu arada?
yok
Parmaklarınız.
ince
İnce.
ince.
Bahsettiğiniz şeylerden çok, ya, kusura bakmayın, çok fazla bir şey anlamadım aslında tam problemin nereden kaynaklandığını. Ama
Şimdi
hani
şöyle
belki pozisyondan kaynaklanıyordur. Sol el pozisyondan kaynaklanıyor. Olabilir.
şöyle söyleyeyim birazdan. Bazı gitarların o tam ilk perdesi oluyor ya, o kısımlardaki sapın kalınlığı, yani genişliği diyelim, aşağıdan yukarı doğru. Kimisinde biraz daha belki bir santim daha kısa olabiliyor, bir kimisinde geniş oluyor. Hani gitardan gitara, yani klasik gitarda belki markadan markaya değişiyor. Hani benim aldığımda birazcık genişti, ya da yani çalabilen var da ben çalamıyorum nedense. Mesela işaret parmağınla en üstteki tele basacağım, en kalın teli. Ona bastırırken parmağım alttaki telleri de basıyordu aynı anda.
Aa, bu tamamen şeyle ilgili, anladım. Yani pozisyonla ilgili bir şey. Pozisyonu algılamakla ilgili biraz basmanız gerekebilir. Sol bileğinizin birazcık öne gelmesi gerekir. Baş parmak bilirsiniz, yani gitar çalarken görmüşsünüzdür. Sapın arka kısmında bulunur. O
Evet.
baş parmak sapın arka kısmında bulunurken alt tarafa doğru biraz gelmelidir ki bilek biraz öne çıksın ve parmak biraz dik bassın. Aslında pozisyon budur.
Anladım. Ama sanırım bas gitarda tel sesi az olduğu için herhalde o tür sorunla fazla karşılaşmam.
Bas
Öyle.
gitar bu konuda daha rahattır. Elektro gitarda da öyle. Çünkü onların sapları biraz daha incedir. Yani kalın teller inceye doğru biraz daha. Ayrıca hani basçılar da hani baş parmak kullanırlar. Baş parmakla bile tele basabilirler. Öyle şeyler yapıyorlar. Teknik olarak değişir. Daha özgür, serbest bir tekniğe sahiptir. Yani klasik gitar ya da bas gitar aynı tel düzeneğine sahip, daha kolay. İkisini de öğrenirsiniz. İkisi de ortaktır aslında bu konuda. Sol el tekniği olarak da bas gitar telleri daha yakındır klavyeye. O yüzden kolay basarsınız. Öyle de öyle. Ben öyle hissediyorum. Klasik gitar özellikle öğrenci modelleri biraz yüksek yapılıyor ya da daha işte zordur o telleri basmak, öğrenmek biraz. Ama yapılınca yapılır. O da yapılır yani. Neyi öğrenmek istiyorsanız onu yaparsınız bir şekilde.
Peki bir de alternatif olarak, yani kolaylık açısından soruyorum. Bas gitarla kıyaslarsak saz ya da bağlama, yani daha mı kolay olur daha mı zor olur? Şimdi onlarda tel az gibi ama daha ince falan, hani bilmiyorum,
Valla ben zorluk
çaldınız
veya
mı?
kolaylık olarak hiç şey yapmıyorum, ayırmıyorum bunu. Canınız hangisini çekiyorsa.
Anladım. Tamam. Teşekkürler.
Müzik aleti çalmak için müzik kulağı şart mıdır? Ya da hani müzik kulağının büyük ihtimalle dereceleri vardır. Daha güçlü, zayıf nasıl ifade ediliyor bilmiyorum ama yani müzik kulağı olmayan nasıl doğru bir ifade bilmiyorum ama ya da daha zayıf olan birisi de müzik aleti çalabilir mi? Ya tabii ki fark ediyordur büyük ihtimalle. Bu çalışma ile ilgilidir ama çalabilir mi?
Bu soruyu şöyle yanıtlamam gerekiyor. Kulakla ilgili, duyuşla ilgili, müziği duymakla ilgili iki tür yaklaşım var. Bir tanesi müzikle ilgili kulağın ya da yeteneğin biraz doğuştan geldiğini söyleyen bir yaklaşım. İkincisi de müzik kulağının aslında geliştirilebilir bir yetenek olduğunu. Çok kullanılmadığı zaman körelmiş olsa bile zamanla geliştirebilir bir şey olduğunu, bunun yöntemlerin olduğunu gösteren bir yaklaşım. Ben ikincisine katılıyorum. Şöyle söyleyeyim. Müzik kulağı bir enstrüman çalmak için şart mıdır? Yani şart doğru ifade değil bu. Şöyle diyeyim, tavsiye edilir. Hani evet olsa iyi olur demek lazım. Bunun için de yani çok da geliştirilebilir bir şeydir bu. Sonuçta duyuş bile ne bir şekilde gelir. Belki biraz zahmetli olur. Daha zahmetli olabilir belki. Ama yine de yaparsanız geliştirilebilir bir şeydir.
Müzik kulağının şu avantajı olabilir tabi bence. Müzik kulağı iyiyse çok ciddi bir nota hakimiyeti de yoksa duyarak da çalabilir en azından diye düşünüyorum. Ama müzik kulağı sağlam olmayınca sürekli notaya bağımlı
Ha, sesini
olacağından.
az duyuyorum. Daha doğrusu az geliyor. Biraz daha yüksek gelse çok iyi olabilir.
Aslında bu doğa çevre tartışması herhalde pek çok konuda, pek çok bilimde ya da en azından benim kendi alanımda psikolojide çok konuşulan bir konu. Peki çevre olduğunu düşünelim, yani müzik kulağının geliştirilebileceğini düşünelim. Küçük çocuklarımızın müziğe yetenekli olmasını ya da yatkın olmasını istiyorsak, müzikle ilgilenmesini istiyorsak, bunu geliştirmenin bir yolu var mı? Bunu size sormak mı doğru? Onu da bilemedim tabii ama. Bunun bir yolu var mıdır? İşte bebekken klasik müzik dinletin diyorlar. Bunun başka açıklamaları da var tabii ama kulağı etkileyen bir şey midir ya da müzik kültürünü etkiliyordur büyük ihtimalle ama yapılması gereken bir şey var mı?
Yani bu konuda çok bilimsel bir şey söyleyemem belki ama hani şunu benim fikrim şu. Müzikle daha çok dinleyici olarak haşır neşir olan çocukken de haşır neşir olan biri ileride bunun verimini alır gibi geliyor bana. Öyle söyleyebilirim.
Şey, ben sesle ilgili bir şey soracağım biraz da. Şimdi belki biraz teknik bir konu olacak ama belki bilginiz vardır. İnsanlar yaşlandıkça duyabileceği ses frekansının düştüğü söyleniyor. Yani mesela diyelim ki insan gençken diyelim ki 26 kHz'deki sesleri duyabiliyorken yaşlandıkça bu oranın düştüğü söyleniyor. Hani gerçekten böyle bir şey var mı? Hani bilginiz var mı?
Yani böyle bir şeyi ilk defa sizden duyuyorum. Daha doğrusu bu konuyla ilgili insanlığın gençliğinde ya da yaşlılığında duyuşların farklı olup olmadığı ile ilgili hiçbir şey duymadım. Öyle söyleyeyim.
Anladım. Böyle bir makale okumuştum da yeni doğan bebekler özellikle onların ses kulaklarının ses frekans hassasiyeti yüksek olurmuş yaşlandıkça falan düşüyor diye. Bir de şey merak ediyorum şimdi insan kulağı genelde hani 20, 22, 24 kHz'e kadar duyabiliyor falan diyorlar. Hani öyle bir 48 kHz falan duyabileceğini duyduğunu şu ana kadar duymadım. Peki bu müziklerde yani daha doğrusu bizim dinlediğimiz müzik parçalarında ya da filmlerde 48 kHz genelde stüdyolarda 96 ya da 192 kHz'lik ses kayıtları var. Yani insanlar bunu duyamıyorsa bunlar niye yapılıyor yani hiç bilginiz var mı?
Bir kavramla ilgili bir karmaşa var galiba. Kilohertz dediniz, tamam.
Evet,
Yani
kilohertz frekans olarak.
20 bin hertz'in yukarısından bahsediyorsunuz değil mi? Doğru anladım.
Evet.
Çok çok çok ince şeylerden bahsediyoruz. Çok yüksek frekanslardan.
Evet.
Yani açıkçası emin değilim, yani insanların duyup duyamadığından emin değilim. Çok dizi sesler bunlar. Bu konuda hiç deneme falan yapmadım. Çünkü bende de
Anladım.
hani 48 kHz'lik bir alet, enstrüman zaten olmadığı için denemedim
Yok,
yani.
şimdi
Ben
mesela
de
bir
kendi üzerimde bile denemedim. Anlatabiliyor muyum?
anladım. Bir müzik CD'si alıyoruz mesela. Diyelim ki içindeki parça 48 kHz'e kadar ses verebiliyor. Bir diyelim ki HD bir ses indiriyoruz internetten. 96 kHz ya da 192 kHz. Yani ben bunun mantığını anlayamadım. Zaten insan kulağı bu kadarı duyabileceğini zannetmiyorum. Niye yapılıyor? Yani belki siz sesten anlayan biri olarak belki bilginiz vardır diye sormak istedim.
Bu aslında sesten anlayan Ya ben sesin fiziksel boyutundan bu kadar çok anlayan biri değilim. Onu
Anladım.
söyleyebilirim
Tamam, peki.
ama yine de hani fikir ancak bir şeyler öğrenince fikir üretebilirim. Öyle söyleyeyim.
Anladım. Tamam, o zaman ısrar etmeyeyim. Peki, teşekkürler.
Rica ederim.
Bu arada kaydı durduruyor muyuz yoksa soru cevap bitene kadar devam ediyor muyuz?
Soru cevap bitene kadar tabii ki devam ediyoruz. Herkes tükenirse o zaman bitireceğiz.
Ben bir şey sormak istiyorum.
Tabii ki.
Klasik ve akustik gitar arasında nasıl bir fark vardır hem yapısal olarak hem çalım tekniği açısından?
Özür dilerim, kesik geldi ilk baş tarafı. Biraz daha söyle, bir daha söyler misin?
Klasik ve akustik gitar arasında nasıl bir fark vardır hem yapısal hem çalım tekniği açısından?
Klasik gitarla akustik gitar değil mi? Doğru anladım.
Evet.
Şöyle, klasik gitar dediğimiz gitar aslında daha misina tellerin ve sarmal bas telleri olarak da sarmal tellerin kullanıldığı bir enstrüman. Burada kullanılan teknik parmakla daha çok çalınma tekniği kullanılır. Sağ el parmaklarıyla çalınır. Flamenco'da 5 parmağı da çalarak kullanırsınız. Klasik gitarda sadece yani serçe parmağı kullanmazsınız, 4 parmağı çalarsınız. O şekildedir. Kullanım alanları biraz farklı. Klasik gitar klasik müziğe ya da kimi zaman flamenco gitarla ortaktır klasikler aşağı yukarı. Flamenco ve klasik müzikte kullanılır daha çok. Ya da çeşitli etnik müziklerde de kullanılır. Akustik gitar kasası biraz daha farklı klasik gitara göre. Klasik gitarın kasası tamamen ağaçtır. Akustik gitarsa biraz daha çelik aksamlar falan olan bir şeyleri var galiba. Ama yoğunlukta yine ağaç. Akustik gitarların yine çok az sesi olup da amfiden ses alınabilen versiyonları var. Ve aynı zamanda kendisi de iyi ses çıkartabilen versiyonları da var. Onun niye bu şekilde farklı yaptıklarını tam bilmiyorum. Ama akustik gitarlar çelik telli enstrümanlardır. Daha sesin uzaması için herhalde yapıldığını sanıyorum ama çelik teller parmakla çok az çalınır. Akustik gitarlar parmakla çalınabilir evet ama tırnak kullanılmaz. Genelde tırnaksız parmaklar kullanılır. Kimi zaman penada kullanıldığı görülür. Yani akustik gitarlarda. Daha çok popüler müzikte kullanılır evet. Bazı caz işte soundlarında da müziklerde de kullanılıyor. Country müziklerde de kullanılıyor. Ya da işte daha keltik bir şeyler çalarsanız onlara da kullanılıyor falan. Alanları farklı.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Ben gitarın yapısıyla ilgili bir şey soracağım. Bu biraz yine teknik bir konu olacak ama şimdi biliyorsunuz elektrikli gitarlarda hani manyetikler var üzerinde ses algılayan. Bunların sayısının az ya da çok olmasının sesin kalitesine bir etkisi oluyor mu?
Şey, özür dilerim sesiniz kesik geldi biraz da ama bu manyetik konusu benim alanım biraz dışında. Yine de
Tamam.
soruyu tekrar alırsam sevinirim.
O zaman sormayayım ya, alanınızın dışındaysa. Hani hiç şey yapmayayım.
Çünkü o manyetikler hani 3 tane manyetik kullanılıyor galiba caz kasalarda ya da elektro gitarlarda single manyetikler falan kullanılıyor herhalde. Onlar herhalde yani tam olarak nasıl
Tamam.
telleri
Sorun değil. Tamam. Teşekkürler.
peki. Başka bir şey yoksa burada noktalayabiliriz. Gayet keyifli. Gayet keyifliydi. Eğer yılmaz82@gmail.com bu mail e-posta adresiyle bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Başka soru yoksa.
Adresinizi tekrarlar mısınız? Ben duyamadım.
E-mail adresim onuryilmaz82@gmail.com. Küçük harflerle.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. O zaman şimdilik bu kadar.
Teşekkür
Herkese iyi
ediyoruz.
akşamlar. Videoyu ya da kaydı durdurabiliriz.